Yani hakikaten okuma o kadar kolay değil haberiniz olsun. Eğer bozulmaya kilitlenmiyorsa ben ara ara kanala bakıyorum. Siz uyarırsanız bakayım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kul devamlı Allah'ın inayet ve hidayetine sığınmıyor. Şeytanın hile ve tuzaklarından kurtulamaz kardeşlerim. Bunun için biz devamlı Allah'a sığınmalı, Allah'ın rızası ve tevfikine vesile olan hayırlı ve salih amellere sımsıkı sarılmalıyız. Bütün dikkat ve gayretimizle Allah'a kullukta kusur etmemeye çalışmalıyız. İşte o zaman bizler de Yüce Rabbimizin dediği gibi, ey iblis, benim öyle halis kullarımdır ki senin onlara karşı hiçbir sultan yoktur. Sen ancak sana uyan azgınları azdırabilmiş olacaksın. Allah'ım bizi bu halis kullarının arasına kat. İşte kardeşim, Yüce Rabbimizin kullarım dediği kullar şeytanın tesir sahasının dışındakilerdir. Çünkü onlar alemlerin Rabbine karşı kullukta samimi ve ihlaslıdırlar. Ubudiyet makamının gereklerini gerçekleştirmiş bulunmaktadırlar. Onların kalpleri iman ve tevhid nuruyla nurlanıp şuurlanmış, İşleri ihlaslı olmuş, yakin ve tahkikleri de devamlı bulunmuştur. Artık onlar taklitten kurtulup tahkike ermişlerdir. Allah indinde mukarrabinden takva ve ubudiyet ile Allah'ın dostu derecesinde olmuşlardır. Allah'ım bizi de onlardan yaz. Bu sebepten Yüce Allah, bakın onları bir ayetinde nasıl müstesna kılıyor. Yani kendisine zarar veremeyeceğini iblise itiraf ettirip onun dilinden Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Ancak ya Rabbi, kendilerine ihlas verilmiş kulların müstesna, benim onları etkileyip de azdırmam mümkün olmayacaktır demiştir Hicr 40'ta. Evet kardeşlerim, işte bu böyledir ve hakikaten çok önemlidir. Yüce Allah'ın ben aciz kuluna bu husustaki lütuf ve minnetini de gerçekten çok büyük olmuştur. Onun bize olan lütuf ve keremi sayesindedir ki, şeytanın ilgisi ve etkisi hasebiyle kalplerin hastalanması ve bu hastalıkların devası ve şifası konusunda çok dikkatli ve gayretli olmuşuzdur. Allah Subhanahu ve Teala biz aciz kulunu da bu hususta pek çok bilgi ve marifetlere mazhar kılmış, bu adamı konunun hekimi haline gelmiştir. Şeytanların vesvesesiyle kalplere arız olan hastalıklar, bu hastalıklarının sebebiyet verdiği işler ve neticede kalplerde yerleşen ahval üzerinde ve bütün bunların tedavi yolları hakkında böyle bir kitap kaleme alınmış bulunmaktadır. Ben hiç şüphe etmiyorum ki bütün amellerin ve hallerin iyi veya kötü oluşlarının esas medarı kalptir. Kalpteki kasıt ve niyetin iyi veya kötü oluşudur. Bizler bazen kişinin kalben ve manen ölmüş olduğundan bahsederiz. Aslında bu ne ve nasıl olmaktadır? Şüphesiz başlangıç kalplerin düşmanları bulunan şeytanların vesveseleridir. Bazı kalpler şeytani vesveseleri kabullenmekte, sonra bu vesveseler kalplerde meyvelerini vermektedir. Sonra da bu iş ve amel olarak ortaya çıkmaktadır. İş ve amellerin kötü oluşu da tek Rableri karartmaktadır. Yani şeytanların vesvesesi yüzünden kasıt ve niyetleri az da olsa bozulmalar meydana gelen gönüller bulunmakta, sonra bu kötü amele dönüşmekte, kötü işler de kalbin fesadına sebep olmaktadır. Neticede kardeşlerim, kalp tamamen bozulup kararmakta, hastalık bir diğer hastalığa sebebiyet vererek artmakta ve sonunda kalp ölmektedir. Artık o kalpte hiçbir hayat ve nur kalmamaktadır. Biz ise kul ve insan kardeşlerimizden hiçbirinin bu elim akıbete düşmesini istemeyiz. Adem oğullarından veya Müslüman cemaatlerden niceleri şeytanın tuzağında inim inim inlerken eli kolu bağlı oturup seyirci kalamayız. Burada kitabımızın giriş kısmında kısaca anlatmaya çalıştığımız bu çok önemli konu ile ilgili geniş bilgiler çeşitli bölümler halinde ve bir takım başlıklar halinde gelecektir. Burada Allah'ın bize olan büyük lütfunu böylece dile getirdikten sonra kendisine çok önem verdiğimiz ve adına şeytanın tuzakları ve insanların kurtuluş yolları dediğimiz bu kitabın başlıca konularını sizlere takdim edeyim. Birinci, kalpler, sıhhatli kalpler, hasta kalpler, ölü kalpler üzere olmak üzere üç kısımdır. İki, kalbe ait hastalıklar. Üçüncü başlığımız, kalp hastalıklarıyla ilgili ilaçlar iki kısımdır. A, tabi ve fıtri ilaçlar. B, dini ve manevi ilaçlar. Dördüncü başlığımız, kalbin diri ve nurlu olması, bütün iyiliklerin kaynağını oluşturması, ölmüş ve kararmış olması da bütün kötülüklerin kaynağını oluşturması. 5. Kalbin diri ve sıhhatli olması, ancak Allah'ı tanıması, ona hakkını bağlanması, daima onun rıza ve hoşnutluğunu isteyip araması, onu ve onun emirlerini her şeyin üzerine tercih etmesiyle mümkündür. 6. Kalbin bütün saadet ve izzeti, bütün elemlerden kurtulup huzur ve salaha kavuşması, ancak Allah'tan başka hiçbir mabut edinmemekle ve Allah'ı her şeyin üzerinde bir sevgiyle sevmekle kabildir. 7. Kalbin çeşitli hastalıklardan kurtulabilmesi için gerekli bütün ilaçlar Kur'an'da mevcuttur. 8. Kalbin temizlenmesi, temiz olarak tutulması ve temizliğinin artırılması. 9. Kalbin, kalbe ait kirlerden temizlenmesi nasıldır? 10. Kalbin hasta veya sağlıklı günün belirtileri. 11. Kalp nefsani arzuların esiri olduğu zaman bundan nasıl kurtulur? 12. Kalp şeytani vesveselerden nasıl kurtulur? 13. Şeytanın Ademoğulları için kurduğu çeşitli tuzaklar. Bütün güç ve kuvvet sadece o yüce ve ulu Allah iledir. Evet kardeşlerim, bölümler bu kadar. Şimdi birinci bölüme başlayalım. Birinci bölümde kalpler, sıhhatli kalpler, hasta kalpler, ölü kalpler olmak üzere üç kısım. Birinci bölümden başlayalım. Bakalım sahih ve diri kalpler nasıl oluyormuş? Kardeşlerim, sahih ve diri kalpten maksat, yarın kıyamet gününde sahibini ebedi saadet ve selametle kavuşturacak olan kalbi selimdir. Allah'ın huzuruna kalbi selim ile gelenlerden başkası kurtulamayacaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi öyle bir gün ki ne mal ne oğullar fayda verir. Ancak Allah'ın huzuruna küfür, şirk, nifak, masiyet hastalıklarından korunmuş, selim bir kalp ile gelen fayda görür diyor. Şuara 88-89'da. Kalbi selim demek kardeşlerim, salim olan kalp demektir. Öyle bir kalp ki küfür, şirk, şikak, nifak, masiyet kirlerinden korunmuş, sağlam, sıhhatli ve tertemiz bir kalptir. Selamet yani kalbe ait bütün kir ve lekelerden salim olmuş. O kalp için artık sabit bir sıfat haline gelmiştir. Artık o bir gün selamette, bir gün afette değildir. Rabbim böyle bir kalbi bizde daim eylesin. Hep salim, sağlam ve tertemizdir. Hiçbir arızası ve hastalığı yoktur. Bunun dışında kalan kalpler ise ya hasta, mariz, alil, sakin bir kalptir ya da hastalığının şiddetli olması neticesi hayatiyetini iyice kaybetmiş ölü bir kalptir. Kalbi selim üzerinde pek çok açıklamalar yapılmıştır kardeşlerim. Biz bütün bunları özet olarak şu şekilde ifade edebiliriz. Kalbi selim, Allah'ın haber ve beyanlarına aykırı şüphelerden, emir ve nehilerine aykırı şehvetlerden salim olan bir kalptir. Kalbi selim, Allah'tan başkasına ibadetten, Allah'ın Resulünden başkasını hakem tıktan arınmış ve korunmuştur. Artık o kalbin Allah'tan başka Allah'ı severcesine sevdiği hiçbir şey yoktur. Korkusunu sadece Allah'tan, umudunu ve tevekkülünü sadece Allah'adır. Bütünüyle yöneldiği Allah'tır. Mutlak itaat ve teslimiyeti Allah'adır. Artık her işinde ve halinde Allah'ın rızasını tercih etti, Allah'ın gazabını icap ettiren şeylerden son derece uzaklaşmaktadır. Zaten yalnız Allah'a yapılmasının gelen ibadetin, ubudiyetin hakikati de budur. Allah bizi bunda daim kılsın. Demek ki kardeşlerim, ebedi saadet müjdesi kendisine bağlı kılınan kalbi selim içinde hiçbir veçileşik bulunmayan, asla kendisiyle Allah'a ortak koşulmayan, Allah'a olan kullukta ihlasa ermiş bulunan bir kalptir. Bu kalp yalnız Allah'ı istemekte, Allah'ı sevmekte, Allah'a güvenmekte, Allah'a dönmekte, Allah'a boyun eğip teslim olmakta, Allah'tan korkup ondan ümit etmektir. İbadet ve amellerini asla Allah'tan başkasını ortak kılmamaktır. Eğer Allah'tan başka bir varlığa seviyorsa, bu da yine Allah Azze ve Celle için sevmekte, bir şeye engel oluyorsa, Allah Azze ve Celle için engel olmaktır. Aslında bütün bunlar tevhiddir kardeşlerim. Bütün bunları yaparken de Allah'ın hak elçisi Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasını da asla hakem olarak tanımamaktır. Resulullah'ı hakem tanımakta da bir başkasını ona ortak yapmamaktadır. Bu da alimlerin dindeki yeri ve çizgileridir. Başkalarının sözlerini ve işlerini, hatta kendi kalbinin ve vicdanının sözlerini ve işlerini hep Aleyhisselatü Vesselam'ın hakemliğine arz etmekte, her şeyi Allah'ın kitabı ve Allah'ın Resulü'nün sünnetiyle değerlendirmektir. İşte kardeşlerim, bu iki asli esasa uygun düşmeyen şeyleri kabul etmekten, onlara inanmaktan uzak ve salim bulunmaktır. Yani ibadetin kabulünde ne varmış? İki tane esas. Birincisi, ne olursun her şeyi Allah için yapma, yaptığın ameli de Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uygun yapma. Evet. Küçük veya büyük, bütün amel ve ibadetler konusunda da ciddiyet ve titizliği göstermekte ve her zaman Allah'a giden yolda hakem ve kılavuz sadece Allah'ın Resulü deyip durmaktadır. Herhangi bir düşünce, inanç, söz Resulünün önüne geçmeyin. Hucurat 1. İşte bu ayette bir kalbin nasıl kalbi selim olacağını ve selim olarak kalacağını göstermekte kardeşlerim. Allah bizi, ehlimizi, kıyamete kadar gelecek bütün neslimizi bunda daim kılsın. Allah'ın emrin Resul sözünün önüne geçilmemesini emretmektedir. Binaenaleyh selim bir kalp aleyhissalatü vesselama muhalefetten selamette olur. O söylemedikçe söylemez. O emretmedikçe yapmaz. Evet. Küçük veya büyük her bir iş için iki soru sorulacak kardeşlerim. Bunun niçin ve ne şekilde ve ne keyfiyette yaptın denilecek. Niçin yaptın sorusu o fiilin sebebi ve illeti üzerine olacak. Ne şekilde yaptın sorusuna da o fiilin mahiyeti üzerinde olacaktır. Böylece yapılan fiil dünyevi ve şahsi bir sebeple mi yoksa Allah'ın emri ve rızası gözetilerek mi yapıldığı sorulduğu gibi neye dayandırılarak ve neye uyularak yapıldığı da sorulacak. Hani birileri derler ya benim namazım şimdi olmuyor mu? Benim orucum şimdi olmuyor mu derler ya işte cevabı. Yani birincisi ihlastan, ikincisi de Allah'ın Resulü'nün onun elçisine uyup uymamaktan geçiyor kardeşlerim. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Zira Allah ihlassız ve itaatsız hiçbir işi kabul buyurmaz kardeşlerim. Eğer kul her iki soruya da güzelce cevap vereyim derse hem ihlasının tam olmasına hem de aleyhissalatü vesselama itaatının tam olmasına çok dikkat etmesi lazımdır. Başka türlü o kulun kalbinin kalbi selim olması mümkün değildir. Buna güzelce dikkat ettiği takdirde kalbinde ihlasa aykırı bir istek aleyhissalatü vesselama itaata aykırı bir arzu zaten kalmamış olur. Ve onun kalbi riya ve heva gibi nefsani isteklerden tamamen arınıp selamete ermiş bulunur. Allah'ım bizi bunlardan kıl. İşte kardeşlerim ebedi kurtuluş ve saadetin kendisine bağlı bulunduğu kalbi selimin hakikati, hakiki manası budur. Evet, gelelim ikincisine. Ölü kalplere. Başlığı bile insanın içine bir karanlık sokuyor değil mi? Ölü kalpler de kardeşlerim, yukarıda anlattığımız kalbi selimin, yani sıhhatli ve manen diri kalbin zıttıdır. Manen diriliğini kaybetmiş bir kalptir. Artık bu kalp, alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanımamakta, ona, onun emriyle ve Resulünün hakem kullukta bulunmamaktadır. Allah'ın rızasını ve muhabbetini düşünmemektedir. Tam tersine, nefsin şehvetlerine, lezzetlerine uymaktır. Hep buna ulaşmayı ve bu noktada kalmayı istemekte ve Rabbul Alemin Hazretlerinin hoşnutluğuna veya öfkesine hiç aldırmamaktadır. Allah kendisini sürekli kontrol eden ve bu hale düşmekten beri olan samimi kullardan eylesin. Artık o, yani manen ölmüş bulunan kalbin sahibi, artık nefsin arzularına tapmakta ve uymaktadır. Onun sevgisi, korkusu, ümidi, arzusu, kabul ve ret etmesi, teslimiyet ve tazimi hep nefsine ve nefse adına olmaktadır kardeşlerim. İşte bu ölü kalplerdir. Artık onun tapındığı varlık, bütün sevgi ve nefretlerinde tercih sebebi sadece nefsinin arzusudur. Artık nefsani arzular onun imamı, yani uyduğu önder, şehvetler emir aldığı komutan, cehalet ve gaflet de kendisini idare eden olmuştur. Şehvet ve gaflet denilen bir azmana binmiş, o istikamette gitmekte, başka hiçbir şey görmemekte ve tanımamaktadır. Bütün düşüncesi dünyevi ve nefsi arzularını gerçekleştirir. Artık dünyevi ve nefsani arzularla iyice mest ve sarhoş olmuştur. O kadar sarhoştur ki Hakk'ın sesini ve nasihatçının nasihatını duymamaktadır. Artık bu noktadan çok uzaklaşmış bulunmaktadır. Onun duyduğu ses, aldığı nefes ve hep şeytani ve nefsani olmaktadır. Artık dünyadan, hevadan ve batıldan başka hiçbir şey görmemektedir, duymamaktadır. Aklı başında bir Müslüman kardeşlerim, elbette bu duruma gelmiş bir insanla arkadaşlık etmeye dahi cesaret edemez. Zira böyleleri etrafına ve yanındakilere hep hastalık aşılamaktadır. Onlarla oturup kalkanlar kısa zamanda zehirlenmekte ve manen komaya girmektedir. Çare yok. Böyleleriyle arkadaşlığı biraz devam ettiren helak olmaya mahkumdur. Meğer ki günün birinde Allah'tan bir hidayet ve inayet yetişir. Allah kalplerimizi diri tutsun. Kalplerimizi İslam'da sabit kılsın kardeşlerim. Kısaca ölü kalplere de böyle değindikten sonra gelelim hasta kalplere. Bu bölümde bahsedeceğimiz kalp de hasta kalplerdir. Bu kalp kısmen diri olmakla beraber hasta ve illetli bir kalptir. Bir cihetten ölü, bir cihetten diri bir kalptir. Bu iki cihetten hangisi galebe çalarsa bu kalpte ona göre hüküm alır. Aslında bu kalpte Allah'a iman, ihlas ve muhabbet vardır. Bu kalpte Allah'a güvenip dayanır. Bu itibarla da diri sayılmaktadır. Fakat bu kalp içindeki şehvetleri ve onları elde etmek için gayretleri terk etmiş de değildir. Asıl dikkat edilmesi gereken nokta bu. Hırs, haset, kibir, ucub, mevki ve makam sevgisi gibi hasletlerde bu kalpte yer almış bulunmaktadır. Hastalığın sebebi de zaten bunlardır. Yani hasta kalpler iki tarafa da iltifat ve itibar etmektedir. Bu kalpler hem rahmani sese hem de şeytani sese kulak vermektedir. İşte bu kalp hasta bir kalptir kardeşlerim. İşte bu kalp hasta bir kalptir. Hangi tarafa daha fazla meyil ve itibar ederse o tarafın hükmünü ve neticesini görür. Rahmani tarafa daha itibar eder. Ahiretini dünyasına tercihte bulunur. Şeytanı ve nefsani cihet olan meylini gittikçe zayıflatır ve azaltırsa sonunda müptela olduğu bu hastalıktan kurtulup necat ve saadete erer. Yok, eğer şeytani ve nefsani taraf olan meyil ve itibarını gittikçe artırırsa sonunda iyice hastalanıp ölür, tamamen ölmüş kalpler arasında yerini alır, ebediyen hüsranda kalır. Birinci kalp, yani sahih ve selim olan kalp, diri, canlı, hakka icabet eden, kalp olarak kendisinden beklenen görevleri eksiksiz eda eden bir kalptir. İkinci kalp, ölmüş sayılabilecek kuru bir kalptir. Üçüncü kalp de hasta bir kalptir. Ya hastalığından kurtulup selamet tarafına geçer, yahut da helak olup gider. Bakın, Rabbimiz Subhanahu ve Teala bu üç kısım kalbin halini şu ayeti cellesinde nasıl buyurmuş kardeşlerim. Resulüm, senden önce hiçbir Resul ve Nebi göndermiştik ki o bir şeye arzu ettiği zaman şeytan onun arzusu içerisine mutlaka bir düşünce atmış olmasın. Fakat Allah şeytanın attığını derhal iptal eder. Sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır. Allah mutlak bilgi ve hikmet sahibidir. Allah böyle yapar ki şeytanın attığını kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar için bir imtihan yapsın. Zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Kendilerine ilim verilmiş olanlar da o Kur'an'ın Rabbinden gelen bir gerçek olduğunu bilsinler de ona inansınlar. Böylece kalpleri ona saygı duysun. Şüphesiz Allah inananlara mutlaka doğru yola iledir. Hac 52'den 54'e kadar. Evet, işte ayet-i kerime açıkça görüldüğü gibi kalpleri üç kısım olarak bildiriyor kardeşlerim. Bunlardan ikisi fitneye tutulmuş kalp, biri de hangisi kurtuluş ve hidayete ermiş kalptir. Fitneye tutulmuş olan kalp, hasta kalp ile katı kalptir. Kurtuluş ve hidayete ermiş kalp de Rabbına teslim olup demiş, huzur ve idminana ermiş müminin kalbidir. Allah bizi bunda daim kılsın. Bir insanın kalbi veya herhangi bir azası eğer sahih ve afetlerden salim ise ondan beklenen görevleri yerine getirebilir kardeşlerim. İşte o huzu yaratılış gayesine uygun işler yapar. Yok, eğer o organda bir afet ve aksaklık meydana gelmişse kendisinden bekleneni ne yapamaz? Yapamaz. Yaratılış gayesi istikametinde bir takım işleri yerine getiremez. Mesela kişinin eli var ama çolak, dili var ama tap, burnu var ama koku almaz. Gözü var fakat görmez. Bütün bunlar bu organlarda meydana gelen hastalık ve afetlerden dolayıdır. İlgili organ bir afete maruz kaldığı için kendisinden bekleneni yapamamakta, kendisinde bulunan aksaklık görevini yapmasına engel olmaktadır. İşte aynen bunun gibi kardeşlerim, bir kalp de eğer hastalanmış veya katılaşmış ise kendisinden beklenen görevleri yerine getiremez. Ne yapıp yapmalı? İslam'ın Kur'an eczanesinden verdiği ilaçlarla onu tedavi etmeli. Vahyin gösterdiği yoldan gitmelidir. Yukarıda arz ettiğimiz sebepler dolayısıyla kalplerde ister istemez üç kısma ayrılmış bulunmaktadır. Birinci kısımdaki kalp sahih ve salim olan kalptir. Böyle bir kalp ile hakkı kabul etme ve hakikati sevme, hakkı her şey üzerine tercih etmek arasında hiçbir perde ve engel yoktur. Bu kalp hakkı idrak eder, hem de hakkıyla idrak eder ve onu her şeyin üzerine tercih eyler. Hakkı kabul hususunda bu kalbin hiçbir engeli ve sıkıntısı yoktur. Daima hak neredeyse o da oradadır. Kıl kadar haktan ayrılmaz. Allah'ım kalbimizi bunda daim kıl. İkinci kısımdaki kalp de ölü ve katı kalptir. Hakkı kabul etmez, bilerek hak ve hakikate karşı durur. Allah'ım bizi bu duruma düşmekten beri eyle. Üçüncü kısımdaki kalp ise hastalanmış bir kalptir. Eğer hastalığı vaktinde ve gereği gibi tedavi edilmez de gittikçe artarsa sonunda o da katı ve ölü kalp olur gider. Eğer gereği gibi bakılıp tedavi edilecek olursa gittikçe iyileşir, sıhhatli ve selametli bir kalp olur ve bir kısımdaki kalplere katılır. Allah'ım bize sadık, hayırlı dostlar ver. Şeytanın kalplere attığı şüphe, şek ve şevhetlere gelince kardeşlerim, ikinci ve üçüncü kısımdaki kalplerin bu bakımdan durumları iyi değildir. Zira katılaşmış veya hastalanmış bulunan kısımdaki kalpler derhal şeytanın attığı şek ve şüphelere kulak verip fitneye kapılırlar. Çünkü şeytanın attığı bu kabil şek ve şüpheler diri, sıhhatli ve selametli kalpler için birer fitne sebebi olmak şöyle dursun. Tersine daha da kuvvetlenip dirilmelerine sebep olur. Zira böyle olan kalpler, şeytanın attığı şek ve şüpheleri bütün şiddet ve kuvvetiyle reddederler. Bu şüphe ve şevhetlerden şiddetle nefret eder ve öfkelenir. Hak ve hakikatin bunun aksine olduğunu da rahatlıkla bilip idrak eder. Böyle bir kalbin sahibi mümin hakkı derhal kabullenir ve ona itaat ve teslimiyet gösterir. Şeytanın attığı şek ve şüphelerin batıl olduğunda hiçbir tereddütü yoktur. Neticede böyle bir kalp sahibi mümin hem hak ve hakikate karşı olan iman ve muhabbetini artırır, hem de batıla karşı olan tavır ve şiddetini kuvvetlendirmiş olur. Yani şeytanın kendisinin kalbine şek ve şüphe atmakla zararlı değil, aksine karlı çıkar. İşte müminin hali ve şanı böyledir. Kalpleri hak veya katı olanların hali ise böyle değildir. Fitneye kapılan bir kalp devamlı şek ve şüphe içindedir. Hakiki ve kamil manadaki müminin kalbi ise şeytanın attığı şek ve şüphelerden ebediyen hiçbir zarar görmez. Allah'ım bizi müminlerden eyle. Evet kardeşlerim, fitnelerin kalplere etkisi. Kitap gibi değil, aynı sohbet gibi gidiyor değil mi? Hoş mu böyle? Ama kafam şişti vallahi. Hayırlısı inşallah. Allah'ın bitirmeyi nasip etsin. Bu konuda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin güzide arkadaşlarından Huzeyfe İbnül Yeman şöyle rivayet ediyor. Ecmain. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Evet. Çok güzel bir hadislerden bir tanesi. Fitneler diyor, İnsanların kalplerine tezgahta dokunmakta olan hasır gibi teker teker arz olunur. Hangi kalp onu kabul ederse işte o kalpte siyah bir nokta hasıl olur. O fitneyi inkar eden kalpte ise bu inkarı sebebiyle beyaz bir nokta hasıl olur. Böylece sonunda kalpler iki kısma ayrılır. Bir kısmı yüzüstü devrilmiş ve içindeki boşalmış su kabı gibi tersine döner ve iyice kararır. Bu yüzden iyiyi kötüyü hiç tanıyamaz olur. Artık onun nefsin arzularından başka kabul ettiği hiçbir şey yoktur. Bir kısmı da hiç lekesi olmayan örtülbent gibi bembeyazdır. İşte yerler ve gökler devamınca hiçbir fitne bu kalbe zarar verecek değildir. Bu Müslüm'ün 144 nolu rivayeti. Aleyhisselam Efendimiz bu sözlerinde fitnelerin insanların kalplerine birer birer arz edilişini, hasır örmekte kullanılan çubukların birer birer atılıp örülmesine benzetiyor kardeşlerim. Uyanık olalım, bu durumlara düşmeyelim diye. Bu atkıların teker teker örülmesiyle nasıl sonunda bir hasırmaya gelirse, eğer kalpler de kardeşlerim Allah muhafaza fitneleri birer birer böyle kabul ederse kas katı ve simsiyah bir kalp olacağını böyle bir teşbih yoluyla bizlere haber vermiş bulunmaktadır. Allah'ım kalplerimizi diri tut. Kalplere arız olan fitnelerle ilgili bu hadisi şerife göre demek ki kalpler iki kısma ayrılmış bulunmaktadır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Birincisi siyah kalp. Bir fitne kendisine arız olduğu zaman onu hemen kabul etmekte. Sanki süngerin suyu emmesi gibi fitneyi emmekte ve bu sebeple kendisinde siyah bir leke oluşmaktadır. Artık bundan sonra arız olan fitneleri de teker teker emmektedir. Sonunda da simsiyah kesilmekte ve tersine dönmektedir. Yani kalp olmaktan çıkmakta. İlgili hadisteki tersine devrilmiş ve içindeki dökülmüş bir su kabı gibi. İşte benzetme bunun için. İşte o kalbin bu haline işaret etmekte. Bir kalp ki kardeşlerim, böylece tersine dönmüş ve iyice kararmış. Artık o kalbe çare yok. Bu iki afetten helak edici iki büyük hastalık arız olur. O kalbi helaka götürür. Bu helak edici iki hastalıktan birincisi hakkı batıldan seçememesidir. Diğeri ise Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine karşı kendi hevasını nefsinin istek ve arzularına hakem kılmasıdır. Allah'ın bizi bu belalara düşmekten bilir. Bu kalp hakkı batıldan seçemez kardeşlerim. Elbette iyiliği iyilik olarak, kötülüğü de kötülük olarak artık tanıyamaz. Hatta onda bu hastalık iyice kuvvetlendiği zaman iyiliği kötülük, kötülüğü de iyilik olarak kabul eder. Sünnet olanı bidat, bidat olanı da sünnet olarak itikat eyler. Hakkı batıl, batılı da hak. İşte böyle bir kalp helaka sürünür. Böyle bir kalp Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini hakem kılıp nefsini ona tabi kılacağı yerde, nefsinin arzularını hakem kılıp Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerini nefsinin arzularına tabi kılar. Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiklerine değil de nefsine uyar. İşte böyle bir hastalığa yakalanan bir kalın sonu hüsran ve helaka maruz kalmaktır. Evet. İkinci kısım ise beyaz kalp. Bu kalbe imanın nuru doğmuştur. Bu kalpte devamlı olarak iman kandili yanmaktadır. Ona bir fitne arız olduğu zaman hemen o fitneyi reddeder. Bu suretle nuru ve nurani kuvveti arttıkça artar. Gerçekten kalplere arız olan fitneler kalplerin hastalık sebebiyledir kardeşlerim. Bu fitnelerin bir kısmı şehvetler ve şüphelerle ilgilidir. Bir kısmı da haddi aşma ve sapıtmayla ilgilidir. Bir kısmı günahlar, bidatlar, haksızlıklar ve cehaletle ilgilidir. Bunların her biri kalbi yaralar kardeşlerim. Yaraladığı gibi lekeler de. Bu fitnelere maruz kalan kişiler, fitnenin çeşidine göre ya niyet ve irade bozukluğu şeklinde hastalanır ya da bilgi ve kat bozukluğu şeklinde bir hastalığa müptela olur. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Allah onlardan razı olsun, kalple ilgili hastalıklardan çok daha iyi anlaşılsın diye bakın ne diyorlar. Huzeyfe diyor ki kalpler dört kısımdır. Bir, içinde devamlı iman kandili yanan kalp ki bu müminin kalbidir. Allah'ım bizi bunda daim kılsın. İki, kapalı ve kilitli olan kalp ki bu da kafirin kalbidir. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Üçüncü kalp ki menkus yani tersine dönmüş kalp ki bu da münafığın kalbidir. Münafık önce hakkı tanımış, sonra inkar etmiş, önce görmüş, sonra da kör olmuştur. Allah'ım bizi münafıklıktan ve münafık hasletlerin her birinden uzak kıl. Dördüncüsü ise kardeşlerim, iki tarafa da meyleden kalp ki bu kalpte hem iman hasleti hem de nifak hasleti bulunmaktadır. Hangi tarafa ağırlık verirse o tarafın hükmünü alır diyor. Evet. İçinde devamlı iman kandili yanmakta olan müminin kalbi Allah'tan gayrısını terk etmiş, Allah ve Resulullah sevgisini her şeyin üzerinde tercihte bulunmuş, haktan başkasından soyunup selamete ermiş bir kalptir. İşte bu kalpte devamlı iman kandili yanmakta. Bu kalp batıl şüphelerden, gayrimeşru arzulardan kurtulmuştur. İçinde yanmakta olan iman kandili sayesinde iyice nurlandığı için gerek itikat bakımından gerekse amel bakımından tertemiz ve bembeyaz olmuş bir kalptir. Allah'ım bizi böyle arındır. Kafirin kalbi ise kapalı ve kilitlidir. Bunun için içine ilim ve imanın ışığı aksetmemekte. Nitekim yücehidilere temas eden bir ayette bunu dediği gibi, onlar kalplerimiz perdelidir dediler. Hayır. Ama inkarlarından dolayı Allah onları lanetlemiştir. Artık onlar çok az inanırlar diyor Bakara 88'de. Evet. Kalplerin, kafirlerin kalplerindeki bu perde bir nevi kalbin kabuk bağlamasıdır. Şüphesiz bu da onların Allah'tan gelen yüce hakikatleri inkar ederek tekebbür, yani büyüklük taslamalarının bir cezası olarak oluşmaktadır. Eğer hakkı inkar sebebiyle kalplerinde bir perde veya kabuk, kulaklarında bir ağırlık ve gözlerde bir körlük hasıl olur. Nitekim biraz sonra vereceğimiz bir ayette de Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın buyurduğu gibi, sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasında kapalı bir perde çekeriz. Onların kalplerine onu anlamalarına engel olacak kabuklar, kulaklarına da bir ağırlık koyarız diyor. İsra 45'te Rabbimiz Subhanahu ve Teala. İşte kalpleri öyle olanlar, yani hakkı inkarları sebebiyle kalpleri perdelenip kabuk bağlamış, kalplerinde böyle engeller yaratılmış bulunan kafirler, mabetlerde ve hiçbir yerde asla Allah'tan başkasına ibadet edilemeyeceğini söylendiği zaman, merkeplerin aslanı görüp ürküp kaçtığı gibi kaçarlar. Evet. Yaban eşeklerinin aslanı görünce ürküp kaçtığı gibi kaçarlar kardeşlerim. Tevhid, yani Allah'ın mutlak birliği ve Allah'ın dininde ancak Allah'a ve onun Resulüne uyulacağı hususu kendilerine tebliğ edildiği zaman bundan hiçbir zaman hoşlanmazlar. Kulaklarımız da duymuyor, kalplerimiz de kapalıdır gibi laflar ederek uzaklaşırlar. İlgili rivayette tersine dönüp devrilmiş kalp ile münafığın kalbine işaret edilmişti. Nitekim Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın kitabında dediği gibi, size ne oluyor da münafıklar hakkında iki gruba ayrılıyorsunuz? Oysa işlerden dolayı Allah onları baş aşağı etmişti diyor Nisa 88'de. Yani kendi inanları ve işleri sebebiyle Allah onların kalplerini tersine çevirmişti de bu yüzden onlar bir tarafa, o bir tarafa meyleder durmuşlardır. Şüphesiz bu ise kalplerin en kötüsüdür. Zira böyle olan kalp batılı hak kabul eder ve batıl ehliyle dost olur. Hakkı da batıl sayar da hak ehlini düşman edinir. Allah korusun. Tersine dönmüş veya iki tarafa meyilli bir kalbin gidişi, Yüce Allah'ın elçisi Aleyhisselatü Vesselam'ın gidişinin tersinedir. Bazen küfre yakın olur, bazen imana. Akıbet hangi tarafa galebi çalarsa ona göre hüküm giymeye mahkumdur. Allah bizlere sıhhatli kalp versin, salim kalp versin, her türlü kalp hastalığından bizleri beri buyursun kardeşlerim. Evet. İkinci bölüm, kalbe ait hastalıklar. Bu bölümde kardeşlerim, kalbe ait hastalığın hakikat ve mahiyetinin anlatılması hakkında. Bu da iki kısımda incelenecek inşallah. Birinci kısım, kalplerin gerçekten hastalandıklarına dair pek çok ayet-i kerime ve hadis-i şerifler vardır. Bu asli kaynaklarda kalplerin hastalıklarının sebepleri ve hakikati hakkında da nice beyan ve deliller vardır. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala kalpleri hastalanan ve münafıklarla ilgili bir ayeti cellesinde onların kalplerinde hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını artırmıştır. Yalan söylemelerinden ötürü onlara acı bir azap vardır diyor Bakara 10'da. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, Allah şeytanın attığı kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri aşanlar için bir imtihan yapmak ister diyor. Hac 53'te. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ey peygamber kadınları, siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten korunmaktaysanız, sözü yumuşak bir eda ile söylemeyiniz. Ki kalplerinde hastalık bulunan kimse tamah etmesin. Güzel ve kuşkudan uzak bir biçimde konuşun diyor Ahzab 32'de. Görülüyor ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala peygamber kadınla konuşurken yumuşak bir eda ile söylemeyi yasaklıyor ve bu surette kalbinde hastalık bulunan kimsenin tamahını kesiyor. Ona meydan bırakmıyor. Bununla beraber çirkin konuşmaları da yasaklıyor. Gayet güzel, ciddi ve her türlü kuşkudan uzak bir biçimde kelam etmelerini emrediyor. Dolayısıyla kalbi hasta olan kimselerin haline de temas edilmiş bulunuyor. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir ayeti cellesinde andolsun iki yüzlüler ve kalplerinde hastalık bulunanlar, şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse seni onlara musallat ederiz. Sonra orada senin yanında ancak az bir zaman kalabilirler diyor Ahzab 60'ın. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, biz cehennemin bekçilerini hep melekler kıldık. Onların sesini de inkar edenler için bir imtihan kıldık ki kendilerine kitap verilmiş olanlar iyice inansın, inananların imanını artırsın ve onlar şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunan ve küfredenler de Allah bu misalle ne demek istedi desinler. Müddessir 31'de. İşte bu ayetinde Yüce Rabbimiz cehenneme bekçi meleklerin sayısının niçin 19 olduğunun hikmetini de açıklamış oluyor kardeşlerim. Ve 5 hikmeti birden bildiriyor. Şöyle ki, birinci hikmet, kafirlerin fitnesi yani imtihan edilmiş olmasıdır. Tabii bu da onların küfür ve inkarlarını artırmış olur. Kitap ve iman ehlinin ise imanlarındaki kuvvet ve yakin artırır. Böylece onlar aleyhissalatü vesselam'dan önceki peygamberlerin verdikleri haberler üzerinde tam bir muvaffakat ve mülakata varmış olurlar. İnanmamakta inat ve ısrar edenler içinde hiçbir özür kalmamış olur. Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimseler ise iman ve tasdiklerini artırmış, aynı zamanda Allah ve Resulüne olan itaat ve bağımlılığını pekiştirmiş olurlar. Allah'ım bizi bunlarda daim kıl. Aleykümselam ve rahmetullah. İşte bu birbiri ardı sıra zikredilmiş 5 hikmettir kardeşlerim. 1. Kafirlerin imtihana tabi kılınması. 2. Kitap ehlinin yakini imana ermesi. 3 ehli imanın imanlarının artması. 4 gerek kitap ehlinin gerekse iman ehlinin üzerinde şek ve şüphe diye hiçbir şeyin kalmaması. 5 gerek inkar edenlerin gerekse kalplerinde hastalık bulunanların hayrete düşmesi ve acaba Allah böyle bir misal vermekle ne demek istiyor diyerek Allah'ın muradını anlamaktan uzak düşmeleri ve kalplerin körleşmesidir. İşte Rabbimiz Subhanahu ve Teala tarafından yüce ve ilahi bir hakikat indirildiği, Allah'ın kitabında bir misal verildiği zaman kalplerin hali böyledir. Kalp vardır, bu sebeple küfür ve inkarı artar. Kalp vardır, iman ve tasdikini ziyadeleştirir. Kalp vardır, ta yakini iman derecesine yükselir. Kalp de vardır, şaşkınlık ve körlüğe düşer de kendisine hitap eden semai hakikatten hiçbir şey anlamaz. Allah bizi böyle duruma düşmekten beri buyursun. Eğer yukarıdaki ayette geçen yakine ermek, asla şüphe etmemek hususları tek manaya alınacak olursa, şüphesiz asla şüphe etmemek hususu diğer hususu kuvvetlendirmek için zikredilmiş olur. Yani takrir ve tekit içindir. Yakin iman, sahibinin imanına aykırı düşen bütün tereddütlerden uzak olduğunu bildirir. Eğer ayrı ayrı iki imanı adet olarak ele alınacak olursa, bu takdirde asla şüpheye yer vermeme hasreti, yalnız yukarıda zikredilmiş bulunan meleklerin sayısı hakkında değil, Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'tan getirip tebliğ buyurduğu bütün ilahi ve semavi hakikatleri de şamil olur. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın tebliğ ettiği hususların hiçbirinde hiçbir şüpheye yer vermezler anlamına gelir. Aleyhisselatü Vesselam'ı tam olarak tasdik etmek demek olan böyle bir imanı hasletin ayrıca zikredilmiş olması ve bunun hikmeti ve faydası da belirmiş olur. Maksat kalpte ne gibi hastalıklar bulunduğu ve bu hastalıkların hakikatinin ne olduğunun anlatılmasıdır. Burada bir ayet-i kerime daha görelim inşallah. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, kalplerde bulunan hastalıklara bir şifa, İnananlara bir yol gösterici ve bir rahmet gelmiştir diyor Yunus 57'de. Evet. Allah'ın kelamı olan ve Allah'ın ayetlerinden oluşan Kur'an, kalplerde ve gönüllerde bulunan hastalıkların devası ve şifasıymış. Cehalet ve sapıklık hastalıklarının biricik ilacı. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Demek ki kardeşlerim, cehalet öyle bir hastalıktır ki onun devası ve şifası ilim ve hidayet. Sapıklık da öyle bir hastalık ki bunun da devası ve şifası doğruluk ve dürüstlüktür. İstikamet ve doğru yolda bulunmaktır. Allah bizleri böyle kılsın. Demek ki bu iki manevi hastalığın ilacı neymiş? Katiyen vahiyden başka bir yerde değil kardeşlerim. Evet, cehalet ve sapıklık öylesine korkunç iki hastalık ki yüceler yücesi Rabbimiz aleyhissalatü vesselam'ı bu iki hastalıktan tenzih ederek örnekleştirmiş ve onu bütün insanlığa bakın nasıl takdim eyliyor. İnmekte olan yıldızı andolsun ki arkadaşınız Muhammed cahillik edip sapmadı ve azmadı demiştir Necm 1 ve 2'de. Allah bizi onun yolundan ayırmasın. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de bir hadis-i şerifinde ey Müslümanlar sizin için gerekli olan benim sünnetime ve daha sonra Raşid halifelerimin sünnetine uymanızdır demiştir. Görüldüğü gibi kardeşlerim Rabbimiz Subhanahu ve Teala kendi kelamını bütün insanlara ilahi bir öğüt ve yol gösterici olarak takdim ederken özellikle ona inananlar için de ilahi bir rahmet ve hidayet olduğunu bildirmiş. Aynı zamanda Kur'an'ın kalplerdeki hastalıklara tam şifa olduğunu da bildiriyor. O halde kardeşlerim, her kim kalbindeki hastalıkları vahiy ile tedavi ederse tam bir şifaya kavuşur ve kalbin hastalıklarından kurtulur. Her kim de buna yanaşmazsa içindeki manevi marazlardan kurtulamaz. Bakın şair buraya nasıl işaret ediyor. Benim hastalığım geçti diyen kişi bilmez mi kendisini ölüme sürükleyecek olan hastalığı onun içindedir. Evet. Bütün insanlığı hidayet ve şifa kaynağı olan kitabımız Kur'an-ı Kerim için bir ayetinde de Yüce Rabbimizin buyruğu bakın nasıldır. Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet olan şeyler indiriyoruz. Kur'an müminlere gerçekten bir şifadır. İnananlar onunla dünya ve ahiret dertlerinin devasını bulurlar. Onun din ve dünyaya ait hükümlerine uyarak ruhen huzura ererler. Fakat Kur'an zalimlere onların ziyanını artırmaktan başka bir katkıda bulunmaz. Çünkü onlar Kur'an'ı inkar ederler. Bu inkarlarından ötürü de hüsranları artar diyor Rabbimiz Sübhanahu ve Teala İsra 82'de. Evet. İkinci kısma bakacak olursak kardeşlerim, bilindiği gibi bedende arız olan bir hastalık o bedenin sıhhatinin ve iyiliğinin zayi olması demektir. Bir beden hasta olduğu zaman tabii itidalinin de dışına çıkmış olur. Böylece o beden tabii kavram ve hareketini de ya tamamen veya kısmen yitirir. Körlük, sağırlık, çolaklık gibi haller bedendeki bir organın sıhhat ve kuvvetinin tamamen zayi olmasının örnekleridir. Bazen aksaklık kısmen olur, bazense aksaklık kavramlarda görülür. Sıhhaten bozulması sebebiyle kişi eşyayı olduğunun tersine idrak eder. Mesela tatlıyı acı, acıyı tatlı olarak algılar. Çirkin bir şeyi hoş, hoş olanı da çirkin olarak idrak eder. Sesim net değil mi? Sıhhatini kaybeden kişinin tabii hareketlerinde bir bozukluk görülür. Allah razı olsun. Tatma, tutma, itme, çekme kuvvetleri zaafa uğrar. Bu sebeple kişi büyük elem ve ızdıraplar çeker. Fakat bu gibi arızalar onu ölüme ve helaka götürmez kardeşlerim. Kişinin böyle tabii itidali kaybetmesinin şüphesiz bir takım sebepleri var. Bunlar ya keyfiyetle ya da kemiyetle ilgilidir. Eğer arıza Keyfiyetli ise hastanın ateşi yükselir ya da düşer. Kendisinde ya hararet görülür ya da üşüme. Bünyesindeki rutubet ve nemlilik ya azalır ya da çoğalır. Bünyesindeki durum neyse onun gerektirdiği şekilde ilaç alıp tedavi görmesi gerekir. Burada özet olarak söylemek gerekirse deriz ki kardeşlerim, sıhhat ve sağlığın temeli üçtür. Birincisi, bedendeki sıhhat ve kuvvetlerin korunması. İkincisi, zarar ve eza veren şeylerden sakınılması. Üçüncüsü, sağlığı bozan maddelerin bedenden dışarı atılmasıdır. İşte tıbbın ve tıpla uğraşanların üzerinde durduğu esaslar kısaca bunlardır. Şöyle bir hatırlayalım kardeşlerim. Yüce Rabbimiz misafire, hastaya Ramazan orucunu sonraya bırakmalarına izin vermiştir, değil mi? Neden? Sıhhat ve kuvvetlerini korumaları için, değil mi? İşte misafir veya hasta olan bu özrü sona erdiği zaman Ramazan orucunu kaza edecektir. Zira hasta hastalığı halinde oruç tutsa bu onun hastalığını artıracak veya onun kuvvetini azaltacak. Misafir olan da böyledir. Zira seferde fazlaca kuvvet sarfı vardır. Bir de oruç tutacak olursa kuvveti daha da azalacak. Misafir ise kuvvetinin artmasına muhtaç bir durumdadır. Bu sebeple kendisine orucunu kazaya bırakması hususunda Allah Subhanahu ve Teala ne yapmış? İzin vermiştir. Zarar ve eza veren şeylerden perhiskar olup korunmaya gelince yine bakın Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala hasta olan bir kulunun test veya gusül iktiza ettiği zaman eğer soğuk su ile bu ihtiyacını gidermesi kendisine zarar verecekse onu bundan korumuş ve kendisine teyemmüm yapmasını emretmiştir. Bu suretle kulunun maddi yapısına bir zarar ve eza ulaşmasını ne yapmıştır? Önlemiştir. Elbette kulunun manevi yapısına zarar veren şeylerden de koruyup himaye eylemiştir. Ona ne kadar hamdü sena eylesek azdır kardeşlerim. Eğer sağlığa zarar ve eza veren şeyler bedende mevcut ise bunların bedenden dışarı atılması meselesine gelince bu hususta da güzel bir misal olarak hac sırasındaki ihramlıyı hatırlayalım kardeşlerim. Aslında ihramlıya tıraş olmak yasaktır. Fakat başı bitlenmiş. Derhal tıraş olarak başındaki ezayı atması için kendisine müsaade edilmiştir. Tabi bu zarar ve ezadan kurtulması en kolay olan şeydir de Yüce Allah ilgili ayetiyle kulunu bu hususta uyarmış ve kendisine kolaylık ihsan eylemiştir. Evet. Ben bir defasında Mısır'da bulunduğum bir sırada sıhhat ve sağlığı korumanın başlıca temelleri ve bu hususta Yüce Allah'ın kullarına olan rahmetini tıp ilmiyle uğraşanların ileri gelenlerine bu şekilde anlatmıştım. Onlar benim bu anlattığıma hayran kaldılar. Hatta işlerinden biri şöyle demekten kendini alamamıştı. Vallahi ben bu faydalı bilgileri almak için kalkıp ta batıya sefer etsem doğrusu yine de az gelirdi. Bedenle ilgili olarak sağlığın bu temelleri böylece bilinip kabul edildikten sonra sözü tekrar getirelim. Kalplerle ilgili sıhhat ve sağlığın temellerine. Evet kardeşlerim. Bir beden nasıl bedeni kuvvetlerin korunmasına muhtaç ise elbette bir kalp de kalbi kuvvetlerin korunmasına öylece muhtaçtır. Kalbin kuvveti ise imandır kardeşlerim. İtaattır, ibadettir. Ayrıca kalbe zarar ve eza veren şeyler de kalbi esaslı bir şekilde korumak zaruridir. Bu ise şüphesiz Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın haram ve yasak kıldığı şeylerin terk edilmesidir. Günah ve itaatsizlikten uzak durmaktır. Kalbe zarar veren ufacık şeylerden bile sakınıp kalbi korumaktır. Aleykümselam ve rahmetullah. Zira her şey küçükten başlar kardeşlerim. Sonra büyür gider. Şayet herhangi bir günah irtikab edilmişse samimi bir şekilde tövbe edip Allah'tan af ve mağfiret dilemek lazımdır. Kalbin hastalanması bir nevi fesada uğrayıp bozulması demektir. Bu sebeple kalbin tasavvuru ve iradesi de fesada uğramış olur. Artık kalp doğru olarak düşünemez. Doğru olarak kavrayamaz. Yani hakkı hak olarak görmediği gibi tersine hakkı batıl olarak görür. İlki tersine döner veya büyük ölçüde eksilmiş olur. İradesinde de tersine tecelliler veya eksiklikler görülür. Artık hakkı seveceği yerde ona buğz eder. Batılı reddedeceği yerde onu sevmeye başlar. Haktan faydalanamadığı gibi batılın zararından da korunamaz bu ahmak. Evet, ilgili ayetin haber verdiği gibi kardeşlerim, şüphe ve şevhet girdapları içinde iyice bozulur gider, sonunda da helak olur. Sıhhat ve maraz, yani hastalık ve sağlık birbirinin zıttıdır. Sıhhat, sıhhate sebep ve medar olan şeylerin bulunmasıyla korunmuş, bunların yok olması neticesinde de zayıflamış veya yok olmuş olur. Hastalık ise böyle değildir. Hastalığı yapan sebeplerin ve benzeri şeylerin bulunmasıyla hastalık da artmış olur. Yani sıhhat aynısı veya benzeri sebeplerden korunduğu gibi kardeşlerim, hastalık da hastalık sebeplerinin zıttı olan şeylerle giderler. Herhangi bir hastalık, o hastalığı yapan sebebin veya benzeri şeylerin bulunmasıyla değil, bunların izale edilip giderilmesiyle giderilmiş olur. İşte bu itibarla da sıhhat ile hastalık birbirinin zıttı ve hilafınadır. Bunlar diğer itibarla da birbirine benzemezler. Mesela biraz sıcak veya soğuk olması. Sıhhatli bir kimseye dokunmazken hasta birisi bundan ne yapar? Hemen rahatsız olur. Bir miktar harekette bulunma sağlıklı bir kimse için bir mesele değilken hastalıklı birisi için çok zor olur. İşte kardeşlerim, aynen bunun gibi eğer kişinin kalbi hastalanıp ya da uğramışsa küçücük bir şüphe veya şevhet ona çok dokunur. Bir şüphe veya şevhet ne kadar zayıf olursa olsun hasta olan kalp onu kolaylıkla reddedemez. Böyle bir gücü kendisinde bulamaz. Sıhhatli ve kuvvetli bir kalp ise kat kat fazla ve büyük şüpheler karşısında bile görevini tam olarak yapma gücü sahiptir. Düşünün, Hazreti Ebu Bekir'e Mekke müşrikleri, senin arkadaşın artık iyice kafa çüktü, yeri bıraktı da göğe çıktığını söylüyor dediğinde Ebu Bekir ne dedi kardeşlerim? O ne diyor? Doğrudur dedi değil mi? Allah bize öyle kalp nasip etsin. Sıhhatli ve kuvveti sayesinde dağlar misali ağır ve büyük şüpheler ve şevhetler karşısında bile hiçbir sarsıntıya uğramadan onların üstesinden gelir. Kısaca buraya kadar sözlerimizi özetleyecek olursak kardeşlerim, aslında hasta bulunan bir kalbe hastalığı yapan sebebin aynısı veya benzeri diğer şeylerin arız olmasıyla bu kalbin hastalığı arttıkça artar. Hastalığın artması nispetinde de kuvveti ve sıhhati eksilir. Eğer bu gidişe karşı yerinde ve zamanında tedbirler alınıp tedavi edilmezse, yani hastalığını azaltacak kuvvet ve sıhhatini artıracak sebeplere tevessül edilmezse, şüphesiz sonu hüsran ve helaktır. İnsanı insan olarak yaratan ve ona kalp gibi bir nimet ve meziyet veren Yüce Allah, tevfikini ihsan buyurup kullarının yarı ve yardımcısı olsun. Amin ya Rabbi. Evet. Üçüncü bölüm, kalbe ait hastalıkların ilaçlarının tabi ve şer'i olmak üzere iki kısma ayrılması. Kalbe ait hastalıklar iki kısımdır kardeşlerim. Birinci kısım, hastalığın elemini insan derhal duymaz. İkinci kısım ise hemen acısını duyar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Kardeşler, ben bir saate yakın müsaade istiyorum. Hakkınızı helal edeyim. Kim çıktı? Allah izin verirse bir saat sonra falan devam edebilirim. Hakkınızı helal edin. Hepinize şimdiden Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
Hocam Allah razı olsun. Çok güzeldi. Çok tesirli, güzel bir şeydi sohbette. Dükkana gidince devam edecek inşallah arkadaşlar hoca. Ev ile dükkan arası nereden baksan yine bir saati bulur yani. Bir 25 kilometre var yani. 20 kilometre vardır ev ile dükkan arası. İnşallah artık bundan sonra sabahları bu derse devam edecek. Dün biz de karar aldık. Dün bize gelmişti, sağ olsun. İbn-i Kayyım'ın bu kitabını bitirecek inşallah. Arkasından İbn-i Kesir'in El-Bidaye ve Nihayesi var. Başlangıç ve son tarih oluyor. Tarih kitabı. Ve diğer hadis kitapları var. Onlar okuyacak. Metalübü Aliye var. İbn-i Hacer Askalani'nin. Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyacak inşallah. Kısa süre içerisinde onların hepsini şey yapacak, yayınlayacak inşallah. Ses var değil mi odada arkadaşlar? Ses geliyor değil mi odaya? Tamam. Ya biraz şeyde biraz bozukluk olabilir yani mikrofonda. O sebeple bir teyit etmek istedim. Dün bana yeni dersler getirmişti hoca. Onlardan hoca gelinceye kadar size biraz dinleteyim.